İyi akşamlar. Merhaba, spor merkezindesiniz. Ben Numan Gülşen, Sergin Tekşal'la beraber yayındayız. Sergin merhaba.
Merhaba.
Avrupa haftasında girmiş bulunuyoruz. Tek temsilcimiz evet. Fenerbahçe kaldı ve Union Saint-Gilloise'la yarın karşılaşacak. Bugün Sarı Lacivertliler Belçika'ya gitti. Zor bir rakip aslında baktığımızda. İsmi çok bilinmese de.
Evet, 200 senedir görüyoruz ismini.
Ve bu seneki özellikle herhalde Liverpool maçlarıyla beraber adından söz ettiren bir rakipten bahsediyoruz. Belçika lideri. Dikkatli olmak gerek.
Tabii konferans liginde son 16 turu için zorlu bir rakip.
Evet.
Hani konferans liginde böyle çeyrek final, yarı final rakibi aslında Saint-Gilloise. Ya Liverpool maçlarında bu arada şöyle bir durum da var.
Yani ya evet.
Çok grubun son maçıydı. Sürekli o konuşuluyor. Yani Liverpool'u yendiler. 2-1 güçlü takım ama orada da Liverpool'un ya 11 oyuncu say desen Liverpool'dan 11'i de yoktu o sahada.
Doğru,
Liverpool evet. Garantilemişti gruptan çıkmayı. Biraz rotasyon yaptılar. Gençlerle oynadılar. Ama o gençler de gayet iyi oyuncular. Premier Lig'de kazanıyorlar. Sakatlar varken. Kaliteli bir takım. Tanımıyoruz ismini.
Hı hı.
200 senedir bir proje takımı aslında. Onu da belki bahsederiz şimdi.
Olur.
Belçika Ligi'nde 8 puan farklı liderler. Nasıl çıktılar buradan? Şöyle bir durumları var. Bir sahipleri var. 5-6 sene önce Saint-Gilloise'ı satın alıyor. Tony Bloom. O da ilginç bir hayat hikayesi olan bir insan. Manchester Üniversitesi'nde matematik okuyordu Tony Bloom ve o sırada şeyde ünlüydü. Bu profesyonel poker turnuvalarında öğrenciyken 3 milyon dolarlık bir ödül kazanıyor. Bu ödülle kendisine bir futbol yazılımı yapıyor. Matematik tarafını da konuşturarak. İşte futbolcunun analizi, hangi takım hangi alanlarda güçlü, böyle bir çeşitli denklemlerle bir yazılım hazırlıyor ve bunu bahis firmalarına satmaya başlıyor. Bahis firmaları oranlarını Bloom'un yazılımından yola çıkarak belirlemeye başlıyor. Buradan yüzlerce milyon dolar kazanıyor Tony Bloom ve çocukluk hayali olan tuttuğu takım Brighton'ı satın alıyor. İşte Brighton'ı Premier Lig'e çıkarıyor, artık biliyoruz onu. Brighton'ı aldıktan sonra da bakıyor ki daha bu yatırımlarına devam etmedi. Gidiyor Belçika'dan bir takım alayım diyor, böyle tarihi olan ama şu anda üstlükte olmayan bir takım bulayım derken Saint-Gilloise'ı alıyor alt liglerdeyken. Ve Saint-Gilloise'ı işte en üst lige çıkarıyor. Geçen sezon son şampiyonluğu, son maçta kaçırdılar şampiyonluğu.
Evet.
Avrupa'da da mesela Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadılar geçen sene.
Evet.
Ya böyle ilginç bir hikayesi olan takım. Saint-Gilloise'ın mesela bütçesi ne kadar desem sana? Oyuncu maaş bütçesi bütün oyunculara ne kadar veriyorlardır tahminen?
20'yi geçmiyordur herhalde.
Fazla bile söyledim.
Fazla söyledim.
5 milyon dolar. 5 öyle milyon mi? Euro.
Çok söylemiş. Bayağı
evet,
söylemiş.
Ya 5 çok milyon euroluk bir takım mesela bahsettiğimiz ama işte evet. Bu transferde de mesela o sahiplerinin analizlerini o yazılımdan çıkan verilerle transfer yapan bir kulüp. Yani ilginç bir takım. Gerçekten yarın göreceğiz. Oyunları da gayet tempolu. Ya böyle önde basan. O ileride Pirana gibi bir takımı göreceğiz yarın ama deneyimleri az. Yani yenilmez bir takım değil.
Evet.
Ama isimini görüp aa bunlar kim? Saint-Gilloise işte bize klasik tabir vardır ya, köy takımına elendi. Yani köy takımı değil Saint-Gilloise.
Senin söylediklerini şöyle destekleyeyim o zaman. Forvet hattında özellikle oynayan 3 isim, buna tabii kanatlar da dahil. Nilsson, İsveçli. Bu sezon 12 golü var. 5 asisti var. Amura.
Evet, Amura var.
Amura var. Cezayirli. O da 20 gol atmış, 5 asist yapmış. Bir de Eckert var, Alman. Onun da 10 golü var. Yani 3 oyuncudan toplam 42 gol katkısı var. Bu sadece gol. 12 de asist katkısı. 42 gol, 12 asist katkısı var.
Evet.
Bu sezon. Yani tamam Belçika Ligi diyebilirsiniz belki ama bu senin söylediklerine biraz önce analiz üstünden yapılan transferler ve isimsiz gibi görünen ama çok büyük katkı veren oyuncuların istatistikleri bunlar. O yüzden o açıdan da dikkat etmek gerek. Sen dedin önde basan bir takım. Bu bir önceki turlarda bizim takımlarımızın karşılaştığı işte Sparta Prag maçı gibi, o maçlardan bir Kopenhag maçı gibi, işte Norseland maçı buna iyi bir örnek bence.
Evet.
O maçları biraz referans alarak bu tarzda bir takımın Fenerbahçe'nin karşısına çıkacağını söyleyebiliriz bence.
Kesinlikle öyle. Fenerbahçe'nin de buna bir panzehir bulması lazım. Evet, belli bir planları var. Güçlü takımlar, işte gol istatistiklerinden bahsettin ama sonuçta o kadar da yenilmeyecek bir kadro değil San Julius. Mesela grup Avrupa Ligi'ndeydiler. Hı hı. Avrupa Ligi'nde gruptan çıkamadılar. Üçüncü
evet,
oldular.
Yani, evet,
Toulouse'un arkasında var. Kaldılar. Toulouse'u iki maçta yenemediler. Toulouse ne yaptı onlara karşı? Tempoyu düşürdü. O yüksek tansiyona çıkarmadı maçı San Julius'un sevdiği. Böyle mesela San Julius buna çözüm üretemeyen bir takım ki Fenerbahçe'de bunu yapabilecek bir kadro. Hem deneyimli. Sonuçta Avrupa'da bu eleme maçlarında artık şunu biliyoruz ki o sahadaki enerji kadar, tempo kadar deneyim de önemli.
Evet.
O tempoyu düşürmek gerekli pozisyonlarda mesela ilk pozisyonu gole çevirmek. Mesela dün bunu gördük işte Bayern Münih Lazio maçında. Hı hı. Lazio ilk çok net bir pozisyon kaçırdı. Sonra Bayern Münih bir anda 2-0 3-0 maçı götürdü.
Evet.
Yarın da Fenerbahçe'nin sakin kalması lazım. İşte Tadic, Dzeko gibi deneyimli futbolcularla artık kariyeri Avrupa kupalarında geçen oyuncuların önderliğinde San Julius'un o aradığı tempoya ulaşmasını sağlaması gerekiyor. İsmail Kartal'ın da buna dair planları vardır diye düşünüyorum. Saat 8'de de basın toplantısı yapacak.
Evet, yaklaşık
orada 40 dakika. 40 dakika kadro tercihini de belki bir orada sufle verir. Bilmiyoruz nasıl bir tercihte bu. Mesela rotasyon mu yapacak?
Yani kupada dediğim Avrupa Kupası'nda oynadığı kadroyu düşünürsek Batshuayi hep 11'de oynattığını hatırlıyoruz.
Evet, konferans liginde Batshuayi oynatıyor.
Kadro tercihi
belki Batshuayi, Dzeko ikisi birden oynar. Yani öyle bir çözüm de üretebilir.
Olabilir tabii.
Göreceğiz. Batshuayi için de özel bir maç tabii. Hem evet. Belçika milli takımına gitmek istiyor. Euro 2024'te oynamak istediğini biliyoruz, hep bunu söylüyor. Hı hı. Şimdi Belçika lideriyle yapıyor Fenerbahçe ülkesinde. Kendisini hatırlatmak için gayet iyi bir fırsat Batshuayi için.
Kesinlikle. Bu arada evinde bu sezon sadece ligde Genk'e kaybetmiş. Avrupa maçlarında evinde yenilgisi yok.
Bu arada şöyle bir detay da var.
Deplasmanda LASK'a bir 3-0 mağlup olmuşlar.
San Julius Avrupa maçlarında kendi evinde oynamıyor aslında. Evet. Anderlecht'in sahasında oynuyor. Öyle bir durumda olacak. Anderlecht'in sahasında oynanacak maç. Kapasiteleri az çünkü kendi statlarının.
Hı hı. Yine yani iç saha performansı olarak baktığımızda çok etkileyici bir performansı var. Onu da hatırlatalım.
Orada da şu anda biletlerde acayip bir Fenerbahçe taraftarı bilet bulamıyor. Bugün hep paylaşımlarda gördük. Sürekli telefonlar alınıyor. Bilet var mı? Bilet nasıl çıkacak? Evet. Orada da bakalım, yarın göreceğiz. Kara borsada 600 liraya ulaşan fiyatlardan bahsediliyor. Oo, bilet
acayip.
Fiyatları.
Çok acayip. Bakalım, böyle bir rakip, genel olarak bir portresini çizmeye çalıştık. Hücum hattının en azından gol katkısı olarak tehlike oluşturabileceğinden bahsettik. Turu geçebilirse Fenerbahçe için biraz daha tabii yolu iyi diyebiliriz.
Tabii bu sene zaten Fenerbahçe'nin hani hep teknik direktörün, başkanın, futbolcuların açıklamalarında, hı hı, lig öncelikli mesajlar veriliyor ama evet, Konferans Ligi'de Fenerbahçe için eşsiz bir fırsat gibi bence.
Doğru.
Yani Konferans Ligi'nde bir şampiyonluk, lig şampiyonluğu kadar önemli olabilir. Sonuçta bunda, Avrupa şampiyonluğu.
Kesinlikle öyle. Yani özellikle işte ilk sezon Roma kazandı. İkinci sezon kim kazanmıştı?
İşte önemsiz olduğunu şu an Konferans Ligi'nin.
West Ham ya.
Evet,
West Ham kazandı. Baktığında yine.
Evet, hani, evet, Roma, West Ham gayet.
Şu an iyi gidiyor seri.
Dolu takımlar.
O yüzden özellikle ilk sene Roma'nın kazanması bence biraz daha reputasyonunu arttırdı gibi geliyor bana. Üçüncü, evet, kupa olmasına rağmen. Yine de dediğin gibi bir Avrupa Kupası ve onu kazanmak önemli ve değerli. Tabii bu sezon hem İngiltere'de hem de Almanya'da çok farklı işler yapan iki takım da var kupada. Çeyrek finale, belki de yarı finale kadar onlarla karşılaşmazsak biraz daha iyi olur.
Aston Villa ve
Bayer Leverkusen.
Leverkusen Avrupa Ligi.
Avrupa Ligi.
Evet,
mi?
Evet. Aynen. Avrupa Ligi'nde olduğu için o açıdan daha rahat.
Yani peki, ben karıştırdım.
Aston Villa olması, evet, Aston Villa ve Unai Emery bu Avrupa Kupalarının en çok kazanan teknik, evet, direktörlerden birisi. Ama yani Aston Villa'ya denk gelene kadar Fenerbahçe yoluna ilerleyebilir. Aston Villa da yani hiç yenilmeyecek bir takım değil. Sadece Fenerbahçe'nin bence Konferans Ligi'ni önceliğe alması lazım.
Hı hı.
En azından ikinci planda kalması lig kadar değer verecek. İsmail Kartal'ın yarınki kadro tercihi de bize bunu gösterir diye düşünüyorum.
Tabii, kesinlikle.
Bu arada Brüksel'e gitti Fenerbahçe bugün.
Aha.
İrfan Can, Bekao ve tedavi süren King kadroda yok bu arada.
Evet.
Onu da hatırlatalım. İrfan Can sahalara dönmüştü antrenmanlara ama herhalde dinlendirecek, onu daha pek de hazır değil.
Hı hı.
Hafta sonundaki Pendik maçında sahaya sürmesini bekliyoruz. Ya mesela Pendik spor maçı varken pazar günü Fenerbahçe'nin Julian maçını daha öne alması lazım değer açısından.
Tabii kesinlikle.
Mesela rotasyonu Belçika'da mı yaparsınız? Kadıköy'deki Pendik Spor maçında mı?
Tabii ki Pendik maçında.
Evet.
Öyle duruyor.
Ki Pendik Spor'da kötü gidiyor bu aralar. Fenerbahçe rotasyonlu kadrosuyla Pendik Spor'da bence yenmeli şampiyonluk istiyorsa.
Aynen öyle. Katılıyorum ben de sana. Peki Fenerbahçe ile ilgili gelişmeler böyle. Yaklaşık 35 dakikadan az süre sonra basın toplantısı var ve İsmail Kartal'dan da maçla ilgili görüşlerini alacağız.
Basın toplantısı demişken,
evet.
Sanju Luas'ın teknik direktörü konuştu bugün basın toplantısında. Mesela o da ilk vurgusu Fenerbahçe maçı ciddiye alacak mı almayacak mı? İşte tüm mesele bu gibi bir açıklama yaptı. Onun açıklamasından da biraz bahsedelim.
Tabii.
Şöyle bir ifadesi var Blesi'nin. Alman teknik direktörün Fenerbahçe dendiğinde önlerinde saygıyla durmam gerekiyor. En önemli ekiplerden bir tanesi bu turnuvada. Yarın karşımızda ciddi bir rakip olacak. Ancak önemli olan soru şu. Konferans ligini ne kadar ciddiye alıyorlar? Hı hı. Türkiye liginde Galatasaray'ın 2 puan gerisindeler. Yarınki maçı ne kadar önemsedikleri önemli bir, bizim için. Üzerlerinde ciddi bir baskı var.
Baskı...
Oyuncu tercihleri bizim için de kritik olacak diyor.
Baskıya katılmıyorum.
O baskı herhalde Türkiye ligindeki o yarıştan dolayı ona vurgulamak istemiş.
Yine de ben oyuncuların kafasında Türkiye'de biz böyle bir yarıştayız. Avrupa'da o yüzden stres yaşayacağız gibi düşünce olacağını zannetmiyorum açıkçası. İki farklı turnuva, iki farklı kupa. O yüzden Avrupa'ya farklı gözle bakılacağını tahmin ediyorum. Yani o baskı kısmına katılmıyorum açıkçası.
Evet.
Ya orada bir baskı olacağını hissetmiyorum ben.
Fenerbahçe'nin şu an sadece bir seriye ihtiyacı var. Yani o kötü sonuçta, çünkü Fenerbahçe gerçekten o yılların verdiği yükle ilk kötü sonuçta sallanıyor. Mesela Sanju Luas maçında da ters bir sonuç çıkarsa o ligi de etkileyebilir sanki. Yani şöyle o açıdan ki, haklı bence.
Şöyle ki yine Norşelan maçını hatırlatalım. Orada da bir maç içinde tamamen bir düşüş olmuştu. Ve 6-1'e giden bir skor olmuştu. Ama oradan sonra evet sezonun ilk yarısıydı. Ama tamamen bir böyle bir düşüş olmadı. Ve bir çöküş de olmadı açıkçası. Hiç olmamış gibi Fenerbahçe yine yoluna devam etti. Avrupa'da da devam etti. Ligde de devam etti.
Ama en önemli fark bence Fenerbahçe ve Galatasaray arasında. Mesela Galatasaray Sparta Prag'da 4-1 yenildi. Evet. Ki taraftarın tur ümidinin çok yüksek olduğu bir eşleşmeydi. O 4-1'lik ağır yenilgiden sonra mesela Galatasaray hiç sarsılmadan yoluna devam etti. Hı hı. Mesela Fenerbahçe olsaydı senaryo daha farklı olabilirdi. Fenerbahçe camiası daha kırılgan. Hı hı. Son yıllardaki yaşananlardan sonra yani bu 10 yıllık şampiyonsuzluk etkiledi biraz. Ve Fenerbahçe'de o tepkiler hep daha radikal seviyede oluyor. Daha uçlarda, sevinçlerde, hüzünlerde daha uçlarda yaşanıyor şu an taraftarlarda. Doğru. Bu çok net gözüküyor. Hı hı.
Yine de o kadar çok büyük bir baskı olacağını açıkçası düşünmüyorum Fenerbahçe'de yine de ne olursa olsun. Peki Galatasaray'a geçelim istersen. Sakatların durumuyla ilgili bugün açıklamalar vardı. Abdülkerim Bardakçı Çaykur Rizespor maçına yetişemeyecek ama orada da
o maçta Cuma günü.
Davinson Sanchez'le Nelson'un bir uyumu söz konusu. Fakat Sanchez'in durumu da yarın netleşecek. O da bugünkü antrenmanda yoktu. O yüzden bir stoperde küçük çaplı bir kriz var gibi Galatasaray'da.
Evet, orada Orie de yok. Mesela Kaan Ayhan'ı stopere koyarsa sağ bek olmayacak.
Evet. Orada da belki hani
Orie'nin de geri dönüşü gittikçe erteleniyor. Nisan başı gibi gözüküyor.
Öyle. Öyle
yani milli maç arasından sonra dönmesini bekliyor sağlık heyeti. Ya Orie de 6 aylık sözleşme yapmıştı. Nisan Mayıs oynayıp
2-3 ay oynayabilir herhalde. Oynayabilirse.
Yani work and travel gibi bir şey olacak Orie için. 2 aylık bir öyle serüven.
Öyle olacak gibi duruyor. Yani Orie'nin transfer sürecinde de eğer burada da konuşmuştuk. Yani sağlıklıysa sezonu tamamlaması açısından Galatasaray'ın böyle bir sağ bek kadrosuna katıp rotasyonu bu şekilde genişletmesi mantıklı gibi duruyordu. Ama evet, sakatlık söz konusu olunca şu an için henüz fayda sağlayamadı.
Orada bir risk alındı. Afrika Kupası'ndaydı futbolcu sözleşme yapıldığında. Finalde sakatlandı.
Evet.
Ve işte o da bugün uzun süreli oldu yani.
Böyle geldik. Nisan başına kadar şu an için dönmesi beklenmiyor Orie'nin. Yani milli takım arasından sonra dönecek diye açıklamalar var. Ve diğer taraftan da Ziyech. O da henüz.
Evet, Ziyech de kayboldu.
Bu sezon itibariyle zaten çok fazla bir katkısı olmadı. Ve sakatlığı da hala devam ediyordu. Bugünkü bir antrenmanda takımla beraber çıktı. Ama o da durumları belirsiz Zaha ile beraber.
Ama zaten Zaha ve Ziyech son 9 maçlık seride yoklardı. Hani evet, onların yokluğu çok da etkilemeyecektir Galatasaray'ı kalan süreçte bence.
Hı hı.
Mertens, Barış Alper ikilisinin de formunu düşününce o mevkide oynayan oyuncuların.
Fakat şu açıdan bakabiliriz.
Şu savunmadaki eksikler baş ağrıtabilir.
Ya şu açıdan bir de bakabiliriz. Ya savunma diyorum. Yedek kulübesi olarak elini de daraltan bir durum söz konusu Okan Buruk'un. Evet. Yani Beşiktaş maçını hatırla. Yedeklerden oyuna sokabileceği çok fazla opsiyonu yoktu.
Evet.
Bu açıdan işte Ziyech'in, Orye'nin yani genel olarak takımın sağlıklı olması önemli. Elini kuvvetlendiriyor.
Ya sıkıntılı bakayım. Senaryoya giden maçlarda tabii orada tabii. Güçlü kulübe lazım. Beşiktaş maçı o açıdan rahat oldu. Beşiktaş da zorlayamadı pek açıkçası.
Evet.
Bakalım. Bu arada Sergio Oliveira da artık kadro dışı kaldı.
Öyle oldu.
Takımla antrenmanlara çıkmıyor.
Hı-hı.
Derbi kadrosuna alınmamıştı. Karagümrük maçında yaşananlardan sonra. Orada bir Okan Buruk'la tartışma yaşadı Oliveira.
Hı-hı.
Derbi de yoktu kadroda. Bu hafta antrenmanlara da çıkmıyor. Bakalım affedilir mi, geri döner mi? Bir ceza mı bu bir iki haftalık? Kulüpten bir açıklama gelecektir kısa süre içerisinde.
Yönetim kurulu toplanacak bu konu hakkında ve bir karar alınacak. Tabii Oliveira'nın geçen sene şampiyon tamamlanan sezondan da itibaren onu da konuşalım. Yani o sezon dahil çok performansını üst seviyeye çıkaramamış olmasından dolayı bir memnuniyetsizlik var tabii.
Evet, ya bu sezon özellikle çok düştü.
Ve bu sezon da tabii çok da fazla da süre almadı. Sakatlık yaşadı üstüne.
Evet.
Göğsünden yaşadığı bir sakatlık vardı. Ve sonrasında son olayla beraber bu noktaya kadar geldi. Şu an kadro dışı. Fakat konuyla ilgili tabii karar alınacak ve Sergio Oliveira'nın devam edip etmeyeceği Galatasaray yönetim kurulu.
Galatasaray'da da bu sezon ideal kadroyu buldu Okan Buruk son 5-6 haftadır neredeyse. Sanki bu kadronun bulunmasında da bu eksikler, sakatlıklar, formsuzluklar yol gösterdi Okan Buruk'a. Yani o kriz fırsata çevrildi gibi. Mesela Kerem Demirbay, Mertens ligin ilk devresinde bu kadar devrede değillerdi.
Öyle. Bir de senin de söylediğin tabii TT'nin yetersiz performansı. Orada Barış Alper'e biraz daha yol açtı gibi. Onun da tabii yükselen grafiğiyle beraber. Orada herhalde şu an için vazgeçilmez isimlerden biri oldu. Kerem Aktürkoğlu mesela sezon başında Mertens pozisyonunda başlayıp çok fazla verim alınamamıştı. Yine kanada geçen bir Kerem var şimdi de.
Tabii.
O yüzden o ideali biraz daha yakalanmış gibi duruyor Galatasaray.
Ya tabii o yıldız transferlerinden sonra Okan Buruk böyle bir yıldızlar takımı yaratmaya çalıştı. Hı-hı. Ama bu kolay değildi. İşte bu eksikler, formsuzluklar derken Okan Buruk takımı oldu aslında yeni şu son kadro.
Evet.
9 haftadır da kazanıyor Galatasaray. Belki de geçen sezonu 50 yıllık rekoru kırmışlardı 14 maç çık seri.
Evet.
Belki bir sezon sonra bir daha uzatacaklar.
Öyle duruyor. Peki son 1,5-2 dakikaya girerken şunu da konuşalım istersen. Gaziantep'te de teknik direktörler Marius Şimudika ile yollar ayrıldı.
Evet.
Toplamda bu sezon 22. teknik direktör değişikliği oldu.
Yani 8 haftada 22 teknik direktör.
Gidenleri saymayayım şimdi 1,5 dakika.
Kalanları say daha kolay.
Öyle yapacaktım ben de. Okan Buruk, İsmail Kartal, İlhan Palut ve Volkan Demirel göreve devam eden isimler.
Yani zaten en iyi 4 takım, 3 takım. Ki Volkan Demirel Hatay'da özel bir bağ oldu artık.
Evet.
Hatay şu an küme düşme hattında mücadele ediyorlar kalmak için. Onu ayrı tutuyoruz Volkan Demirel'i. Diğer 3 isim de herhalde en formda göstereceğimiz. Zaten 2 takım 30 puan farkı yaptılar diğerleriyle. İlhan Hoca da Rize'de istikrarlı bir grafik sergiliyor. Evet. Bu cuma da mesela o zaman bizi kaliteli bir maç bekliyor.
Öyle, evet.
Galatasaray Rize Spor.
Aynen öyle.
Bu 4 teknik direktörden ikisi karşılaşacak.
Aynen öyle. Tabii bu 22'nin 4'ü biliyorsun sadece Beşiktaş.
Tabii Beşiktaş da rekorunu kırdı. Hem bireysel hem her anlamda o rekor kırılmıştır. Ben hatırlamıyorum 5 teknik direktörle çalışan.
Yok tabii bu sezon içinde çok. Bir sezon içinde bir takım için, herhangi bir takım için 5 teknik direktör değişikliği çok fazla bir sayı.
Bu zaten Avrupa'da bu konularda yıllardır hep zirvedeyiz. 22 teknik direktör değiştiren yok şu anda.
Evet.
Bakalım
zaten her sezon başı bakmıyor muyuz öyle? Bakalım hangi hafta ilk olarak değişiklik olacak diye böyle 3'te 4'te bir başlıyor. İlk bir
bazı teknik direktörler de şöyle plan yapıyor. Açıklayanlar bile var bunu. Ben sezon başında takım devralmıyorum. Yaz tatilimi tam yapayım. Zaten Kasım Ekim gibi o pazar açılıyor. Öyle işimi bulurum diyen teknik direktörler de var.
Teknik direktör pazarı sürekli açık ya. Ona da bir herhalde bir önlem almak gerekiyor mu bilmiyorum.
Yani böyle bir kulüp yönetimleri varken teknik direktörler, ben de olsam belki o yolu tercih ederim.
Olabilir.
Yaz kampına gitmektense Kasım'da bir takım alıp
Damat.
Nisan'a doğru da görevi bırakıp.
Dol dolu yaz tatilinden sonra değil mi?
Ağustos böceği gibi 6 ay. 6 ay.
6 ay çalışıp 6 ay.
Yani evet, Türk futbolunda bu teknik direktörlük profili gayet iş yapıyor yıllardır.
Doğru, doğru söylüyorsun. Peki, böylelikle o zaman spor merkezini noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
Hoşçakalın.